parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin Dost Coğrafyaları adlı programımıza hoş geldiniz. Programımız her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te sizlerle olacak. Programımızı bendeniz Fatih Bayhan, Murat Baran ve Arzu Yaman hazırladık. Sesimizi kumanda masasında Levent İsmail Velioğlu sizlere ulaştırıyor. Bu hafta Türkiye'nin Dost Coğrafyaları adlı programımızın konuğu Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Hasan Turan. Sayın Hasan Turan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Kudüs kararıyla Filistin ve Filistin başta olmak üzere İslam ülkeleri, Filistin merkeze alınmak üzere Türkiye ilişkileri yeniden gündem oluşturdu. Dolayısıyla bu bağlamda Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da yüzlerce ülkede Kudüs kararına ilişkin protestolar meydana geldi. Bu protesto gösterilerinde bazı insanlar hayatlarından oldu. Bazı gençler yaralandı. Filistin'de bazı gençlerimiz şehit oldu. Kudüs kararına az sonra geleceğiz ama öncelikle TBMM Filistin-Türkiye Dostluk Grubu'nu tanımak isteriz.
Evet. Öncelikle ben Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Türkiye'nin dost coğrafyalarına sesimizi, soluğumuzu ulaştırdığınız için başta TRT'ye ve onun şahsında sizlere, buradaki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bütün dost coğrafyalardaki dostlarımızı, kardeşlerimizi en kalbi muhabbetlerimle Türkiye'den selamlıyorum. Türkiye Filistin Dostluk Grubu, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile başlayalım. Tabii bizim meclisimizde ülkeler arası ilişkilerin yürüten diplomasiye meclis düzeyinde de bir katkı sunmak için, kültürel, diplomatik ilişkilere bir katkıda bulunmak için dostluk grupları kurulmasına karar verilmiş. Dışişlerimizin de oluruyla 28.3.1990 tarih ve 3620 sayılı kanun hükümleriyle ve Dışişleri Bakanlığımızın onuruyla. Ondan sonra ilişkimiz olan bütün ülkelerle ilgili meclisimizin çatısı altında bütün partilerimizden sayıları ve temsil ettikleri oran nispetinde üyelerin bulunduğu dostluk grupları oluşturulmuş. Bu çerçeve içerisinde Filistin Dostluk Grubu da oluşturulmuş. Bu dönemde de acizane başkanlığını biz yürütüyoruz. 20 civarında milletvekilimiz her siyasi partimizden, çoğunluk iktidar partimizden, AK Parti'den olmak suretiyle dostluk grubumuz var. Tabii bütün dostluk gruplarımız ülkemizin diplomatik ilişkilerinin yanında diğer parlamentolarla düzeyli ilişkiler kurup ülkemize bir verimlilik sağlamak için katkı sunuyorlar.
Evet.
Yalnız Filistin Dostluk Grubu biraz bu anlamda özel, tırnak içinde. Çünkü Filistin dışımızdaki bir ülkeden çok içimizdeki bir her gün yaşayan insanlarımızın, sadece meclisimizin değil milletimizin tamamının kendine çok yakın hissettiği, problemlerini kendi problemi olarak varsaydığı, bizim hemen gönül coğrafyamızın içinde derdiyle dertlendiğimiz bir ülke ve coğrafyanın adı.
Tabii ilk kıblemiz de Kudüs. O coğrafyada olunca.
Onları da ifade edeceğiz. Dolayısıyla burada biraz özel hususiyet teşkil ediyor bizim dostluk grubu veya mükellefiyetleri ve sorumlulukları da buna göre artıyor ve beklentiler de ona göre çoğalıyor.
Evet.
Zira Türkiye'de Filistin'le ilgili, Filistinlerle ilgili, Kudüs'le ilgili sürekli programlar oluyor. Adeta bir iç mesele gibi konuşuluyor. Dolayısıyla Filistin Dostluk Grubu bu anlamda
hayli aktif bir
kendisinden
grup.
Beklentisi yüksek olan bir grup. Dolayısıyla da aktivitesi buna göre artmış oluyor.
Evet. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz sevgili başkanım. Peki Filistin aslında İsrail Devleti'nin kurulmasından hemen sonra gözlemlediğimiz gibi çok yoğun bir şekilde İslam ülkelerinin gündeminde. En son İslam İşbirliği Teşkilatı da bazı kararlar aldı ama daha önceki toplantılarda da hep Filistin gündemde. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi, Filistin-Türkiye Dostluk Grubu olarak gündemle beraber ne gibi etkinliklerle Filistin ve Türkiye dostluğunu kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla buluşturuyorsunuz?
Efendim, şimdi bizim bir şairimizin güzel ifadeleri var. Kudüs'le ilgili, Kudüs ve Filistin bizim açımızdan neresidir sorusunun cevabını o şiirde iyi veriyor. Çok güzel ifade etmiş. Evimizin içidir, elimizin içi diyor. Dolayısıyla biz Kudüs neremiz olur sorusuna, Filistin neresimiz olur sorusuna evimizin ve elimizin içi olarak bakıyoruz. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk kıblemiz, peygamberimizin, inancımızın önderinin ayak basamakları olmuş İsra ve Mirac'ın toprakları. Yürüyüşünün, kutlu gece yürüyüşünün ve yükselişinin ayak izlerini taşıyor. Dolayısıyla inanç meselesi coğrafi sınırlar tanımaz.
Evet.
Nasıl ki Kabe bütün bir İslam ümmetinin ortak mekanı ve kıblesi ise, nasıl ki Mescid-i Nebevi Efendimizin bulunduğu yer ve ona bağlı olarak bütün bir inanç merkezlerimiz o inancın mensupları için ortak değerler ise, Kudüs de öyle bir şey. Dolayısıyla sadece ülkemizi de değil, şu anda gönül coğrafyamızda bizleri dinleyen kardeşlerimizin yani 1 milyar 700, 1 milyar 800 milyona ulaşan kitleyi ilgilendiren bir yer birinci planda. Dolayısıyla bu hiç dışımızda görülmüyor açıdan.
Evet.
Oraya yönelik her türlü uygulama, her türlü fiili tecavüz bizi ilgilendiriyor. Bu bir toprak meselesi değil. Bu bir inanç meselesi, bir kıble meselesi. Hadiseye bu bağlamdan baktığımız zaman olay başkalaşıyor. Yani bir ülkede yaşayan bir kavmiyetin, bir halkın meselesi değil. Bir inanç meselesi. Bu perspektiften bakıyoruz. Bu bir. İkincisi, tarihi bir mesele, tarihi bir derinliği olan ve özelliği olan bir mesele. Bu İsrail Devleti'nin kuruluşu daha yeni. 1948. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ondan sonra konuşulan değil, ondan önce bizim bizzat yönetiminde bulunduğumuz İstanbul gibi, diğer illerimiz gibi bir beldemiz. İstanbul'dan, payitahttan atanan görevliler tarafından yönetilmiş bir yerden bahsediyoruz. Tarih dünde kalan değildir. Tarih canlı bir organizmadır. Son itibariyle hafızası olmayan milletlerin geleceği zaten olmaz. Dolayısıyla 1917'de biz oradan çekilmeye başlamadan önce 401 yıl ecdadımızın eliyle yönetilmiş topraklardan bahsediyoruz. Eserlerimiz hala dipdiri, capcanlı ayakta.
Evet.
Ondan önce de yine soyumuzdan gelen ecdadımızın, Müslüman öncülerimizin, devlet adamlarımızın yönetimiyle bulunmuş. Hazreti Ömer'den bu tarafa koca bir medeniyet orada hüküm sürmüş, adaletle hükmetmiş. Surlarının hemen giriş kapısına La İlahe İllallah, İbrahim Halilullah yazmış. Bir medeniyetin evlatlarıyız. Dolayısıyla Kudüs bizim için o. Yani beldelerden bir belde değil, kutsal bir şehir.
Evet.
Dolayısıyla biz hadiseye böyle bakıyoruz. Sadece bir Filistin meselesi olarak bakmıyoruz. Filistinlerin meselesi olarak bakmıyoruz. Bir Arap meselesi olarak bakmıyoruz. Bir Arapların meselesi olarak da bakmıyoruz. Biz bir inanç meselesi olarak bakıyoruz. Bir tarih meselesi olarak bakıyoruz. Onun da ötesinde bir de insanlık meselesi.
Evet.
İnsan hakları ve hukukuyla ilgili bir mesele de olarak bakıyoruz. Bu nedir? Biz tarih boyunca hep değerlerimizin arkasında durduk, savunduk. Onu uygulamaya çalıştık. Değerler mücadelesi verdik. Çıkarlar mücadelesinden önce değerler mücadelesi vermiş, değerleri tahkim etmeye, hakim kılmaya çalışmış bir milletin evlatlarıyız. Bir ecdadın varisleriyiz. Dolayısıyla bizim değerlerimiz var. Biz mutlaka adaletin arayışı içerisinde oluruz. Yönetimde bulunduğumuz süreçler içerisinde de adaleti hükmetmeye çalışırız. Dolayısıyla zulmün olduğu yerde biz zulmün karşısında konumlanırız kendiliğimizden. İnandığımız değerler bize bunu vaaz eder. Biz de ona uygun hareket ederiz.
Evet.
Bunu hiçbir güç bizi bundan alıkoyamaz. Biz de geri durmayız. zulme karşı dururuz. Bizim şiirlerimizde de, edebiyatımızda da, kültürümüzde de zulme karşı durmamız inancımızın emri olarak bizzat yansımıştır. Zalimin hasmıyız ama severiz biz mazlumu. Dolayısıyla son yüzyılın en yoğun olarak zulüm işlenen coğrafyasının adıdır Filistin.
Evet.
Hatta 1 milyar 700 milyon Müslümanın adına zulüm çeken, zulüm altında yaşayan milletin adıdır Filistinliler. Dolayısıyla açık, inkar edilemez. İlla bir insanın Müslüman da olması gerekmez. Hangi inançtan, hangi inanç mensubu olursa olsun, hatta inancı da olmayabilir. Zulmün açıkça arş-ı alaya yükselttiği toprakları arıyorsanız, yeryüzünde Filistin coğrafyasına bakmanız yeterlidir. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda da Filistinlilerin içinde bulunduğu durum bir insan hakları konusudur. İlla bir dini mantaliteyle yaklaşmanız da gerekmez. İnsan haklarının açıkça ihlal edildiği neresi vardır diye yeryüzünde doğudan batıya, güneyden kuzeye bir insanoğlunu çevirip getirip sorsanız herhalde size söyleyeceği şey birinci şık Filistin coğrafyası diyecektir.
Evet.
Çocukların, kadınların, ihtiyarların acımasız bir şekilde her türlü tecavüze uğradığı, katledildiği, kanının döküldüğü, gözyaşına uğratıldığı, hasta bile denmeden, Down sendromuna bile bakılmadan, herkese her türlü muamelenin yapıldığı, insanların hiçbir kural tanımadan, hiçbir uluslararası hukuk kuralı tanımadan, İsrail'in açıkça insan haklarını, hukuku ihlal ettiği, insanların mülkiyetlerine ve topraklarına el koyup işgal ettiği bir coğrafyanın adıdır Filistin.
Evet.
Dolayısıyla hadiseye biz üç perspektiften, bir İslami inanç açısından, iki insani, üç tarihi, bu perspektif genişletilebilir ahlaki ve birçok çerçevesiyle birlikte bakıyoruz. O yüzden de ülkemizin gündeminden hem devlet itibariyle, hem hükümet itibariyle, hem de millet itibariyle düşmesi mümkün değildir. Sürekli gündemde.
Evet.
Düşmesi için oradaki sürecin tersine dönmesi ve düzelmesi lazım. Aksi evet. takdirde düşmez.
Yani Selahaddin Eyyubi gibi Kudüs fetholuncaya dek gülmeyeceğim.
Evet.
Kendine gülmeyi yasaklamış.
O mantaliteyle bizim milletimizin tamamı Selahaddin'dir.
Evet.
Milletimizin tamamı Selahaddin'dir. Selahaddin gibi düşün.
Yani siz dostluk grubu başkanı olarak Filistin...
Ben kendime Selahaddin Eyyubi'yi rol model almış bir adamım. Evet.
Filistin İslam şehri oluncaya dek gündemimizden düşmeyecek diyorsunuz.
Filistin toprakları asli hüviyetine kavuşana kadar, Kudüs'te adaletle bütün inanç mensuplarının hukukuna riayet edilip adil bir şekilde yönetim tahakkuk edilinceye kadar bizim açımızdan mücadele devam etmek durumundadır, evet. edecektir.
Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu olarak Filistin Dostluk Grubu heyetiyle bir Filistin seyahatiniz oldu sanıyorum yakın zamanda. Biraz bu seyahatten ve gözlemlerinizden de bahseder misiniz? Nasıl bir Filistin gördünüz?
Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Filistin parlamentolar arası dostluk grubu öncülüğünde 22 milletvekilimizle birlikte Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarına bir ziyarette bulunduk. Resmi ziyaret, buranın altını çizeyim özellikle. Filistin meclisini ve oradaki milletvekili kardeşlerimizi ziyaret ettik. Resmi görüşmelerde bulunduk. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldık. Bizim açımızdan burası mübarek topraklardır. Etrafı Yüce Rabbül Alemin'in ifadesiyle etrafını mübarek kıldığımız topraklardır. Biz burada bugün olduğu gibi ilelebet aynı şekilde cumalarımızı kılacağız, cumanın vaaz ettiği duruşu göstereceğiz dedik meclisimizden giden milletvekillerimizle. Milletvekillerimizin içerisinde 3 siyasi partimizden temsilciler vardı. Başta AK Parti iktidar partimizin yoğun olarak katılımıyla
evet.
gerçekleştirdik. Cenin, Lablus, Batı Şeria'da Ramallah ve Beytüllahim başta olmak üzere birçok şehri ziyaret ettik. Resmi görüşmelerde bulunduk. Yani birçok açıdan verimli ve faydalı bir ziyaret oldu. Göz gördüğüne inanır derler. Ecdadın sözlerinden böyle bir deyim vardır. İnsan dışarıdan, ekranlardan görmesiyle bizzat gezerek müşahede etmesi biraz farklı. Dolayısıyla gördüğümüz manzara karşısında yer yer ilkildik, yer yer duygulandık, hüzünlendik, ibretler aldık, öfkelendik. Maalesef gördüğümüz manzara hazin. Hiçbir kurala bağlı kalmadan, kural tanımaz bir şekilde İsrail'in uyguladığı baskı, şiddet, sindirme politikalarını yerinde görmüş olduk. Filistinlerin özerk yönetim adı altındaki yönetim organizasyonuna bile saygı göstermeyen, istediği zaman şehirlerine girip çıkan, müdahale eden, tutuklamalar yapan, gözaltılar yapan, insanlar işte şu anda ekranlara da yansıyor, öldüren, katleden bir uygulama gördük. İşgal edilmiş topraklar. Mümkünse bunu peyderpey artırarak devam ettirmeye çalışıyor. Bugün mümkün olsa, hemen bugün bile bütün bir Filistinlileri oradan göndererek tamamını işgal etmenin derdinde, hedefine bunu koymuş bir ülke.
Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ekrana yansıttığı o dört harita gerçekten 48'den bugüne Filistin ve İsrail toprak dengesi bakımından oldukça çarpıcı. Bu bağlamda gözlemlerinizi almaya devam edelim. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarıyla ilgili yansımalar da soracağım ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın aldığı karara dostluk grubu başkanı sıfatıyla nasıl bakıyorsunuz efendim? Bu karar Filistin'de nasıl karşılandı? İsrail'de nasıl karşılandı?
Efendim tabii İsrail'i sevindirmiştir. Biz doğrusu bu karara Cumhurbaşkanımız hepimizin hissiyatına, milletimizin hissiyatına, Ümmet-i Muhammed'in hissiyatına tercüman olmuştur. Bizim açımızdan bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir, kabul edilemez. Yok sayıyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz. Böyle bir kararı kabul etmek mümkün değil. Bu zalimi cesaretlendiren, işgalciye destek veren, açıkça hadi biraz daha işgal et diye yanında saf tutan bir karar, bir anlayış. Amerika'nın da doğrusu dünyada uygulamalarıyla ne kadar büyük bir tehdit yarattığını da aslında hepimize de göstermiş oluyor. Tabii bizim Filistin coğrafyası başta olmak üzere bütün bir İslam dünyasında, hatta Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında insan hak ve hukukuyla ilgili derdi olan, tasası olan, davası olan her bir yerde şaşkınlıkla karşılanan, kabul edilemez bulunan bir karar. Amerika bu kararıyla adeta dünyayı karşısına aldı. Dünyanın, Amerika'nın peşine takılmış doğru düzgün ülke yok. Hiç yok yani hemen hemen. Dünyadaki ülkelerin hepsi hemen hemen bu kararı reddetti.
Evet, Avrupa'da
dahil. Büyük devletleri de dahil. Hristiyan dünyası da dahil.
Evet.
Doğudan batıya, güneyden kuzeye dünyanın bütün aktörleri bunu kabul edilemez buluyor. Yani Amerika bütün dünyaya bir anlamda meydan okuyor. Diyor ki, vallahi siz ne derseniz deyin ben İsrail'in yanında saf tutmaya devam edeceğim diyor. Bakalım şimdi biz de takip ediyoruz. Yani dünya mı galip gelecek, Amerika mı galip gelecek? Sonuçta bugün gücünüz olabilir, gücünüzü uygulayabilirsiniz. Ancak sürekli güçle birlikte, elinizdeki güce güvenerek dünyada hakim olamazsınız.
Evet.
Çünkü elinizdeki maddi varlıkların gücünden ziyade hakikatin gücü etkili olur son tahlilde. Ve mutlaka o galip gelir. İlâ nihaya. Bugün olmasa bile yarın galip gelecektir. İnsanlara bedenen gücünüzle hükmedebilirsiniz ama vicdanen ve ruhen gücünüzle hükmedemezsiniz. Bakın Filistinli küçük çocuklara bile hükmedemiyorsunuz. Soruyorlar sokaklarda muhabirler, diyorlar ki İsrail'in başkenti neresi diye soruyorlar. İşte şu anda dolaşıyor medyada, görüyoruz. Orası neresi diyor. Bırakın siz başkent dayatmasını, oradaki ülkenin varlığını zaten tanımıyor ve sorguluyor. Dolayısıyla sizin böyle işte ben şurayı ilan ettim demenizle olmuyor.
Evet.
Olma şansı da yok. Dolayısıyla biz dostluk grubu olarak zaten baştan itibaren uyguladıkları bu politikalara, tehcir politikalarına, hatta da soykırma olan politikalara, sürekli işgalci anlayışına, 100 yıldır devam eden oradaki kangrene hep itiraz ettik, itiraz ediyoruz. Dostluk grubumuzdaki gelen bütün kardeşlerimiz de hep böyle düşündü, davrandı, duygularını ifade etti. Ki şu anda bizim Filistin meselesi milletimizin arasında olduğu gibi milletimizin meclisindeki temsilciler arasında da ortak bir mesele olarak, siyaset üstü bir mesele olarak gözüken ve üzerinde mutabakat sağlanan bir meseledir. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi, endişesi, farklı bir düşüncesi yok. Filistinler burada mağdur, zulme uğramış bir kitleyi temsil eder. İsrailler ise İsrail'in uyguladığı politikalar ise işgalci, gasp eden ve zulmeden tarafında bulunuyor. Dolayısıyla biz de o kanaatlerimiz ve duygularımız çerçevesinde tepkimizi koyduk. Evet. Hem Trump'a koyduk, hem çeşitli açıklamalar yapıyoruz, basın açıklamaları yaptık. Eylemlere katkı sunuyoruz, girişimlerimiz devam ediyor. İşte Filistin tarafındaki milletvekili kardeşlerimiz, muadilimiz olan dostluk grubu başkanımız ve oradaki yetkilileri aradık. Duygu ve düşüncelerimizi onlarla paylaştık. Önümüzdeki günlerde onları Türkiye'de inşallah ağırlayacağız. Bir dizi eylemlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimizin uyguladığı politikalara parlamento düzeyinde destek sunmak, onun altına katkılar oluşturmak için biz de gece gündüz uğraşıyoruz. Tabii bu 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesinin de çok anlamlı ve faydalı olarak bir toplantı olarak görüyoruz. Bunun hele hele Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yapılmış olması çok kıymetli. Çok başarılı bir toplantı geçti. Belki kuruluşundan bugüne ilk defa bu kadar somut, net ifadelerle elinde çok büyük güçler olsa bile bu küresel aktörlere karşı duruş gösteren özel bir toplantı olmuş oldu. Bu Türkiye'nin buna cesur bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ev sahipliği yapması hem
dönem başkanı olarak da aktif bir merkezler, rol
hem bu merkezleri şaşkınlığa soktu.
Evet.
Hem de İslam dünyasında büyük bir coşkuya neden oldu. Türkiye'nin tarihi misyonu ve İslam dünyasının umut ülkesi olarak ortaya koyduğu bu davranış takdirle karşılandı. Evet. Ben Lübnan sokaklarında mülteci kamplarını gezdim hemen geçtiğimiz hafta. Oradaki bu çağrı bile sokaklara yansımış. Bayraklarımızla kitleler Şükran Türkiye diye gösteriler yapıyorlardı. Filistinli gruplarla da görüşüyoruz.
Bu sahneler çok önemli Sayın Milletvekilim. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin Dost Coğrafyaları adlı programda bendeniz Fatih Bayhan'ın sunduğu Sayın Hasan Turan İstanbul Milletvekilimizin konuk olduğu programımız devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olan Sayın Hasan Turan İstanbul'da 13 Aralık'ta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lübnan sokaklarından manzaralar aktardı. Bunun yansımalarını konuşalım. Bu bağlamda ilerleyen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz de Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyoruz" açıklaması yapıldı biliyorsunuz. Türkiye Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığında siz de dostluk grubu heyetiyle bir ziyaret planlıyor musunuz?
Şimdi şöyle, ben bugün de dün de Sayın Büyükelçimizle görüştük. Tabii dostluk grubundaki görevimiz vesilesiyle bölgede yapacağımız bir dizi faaliyetler, oradan davet edeceğimiz misafirleri hem Dışişleri Bakanlığımızla hem de Büyükelçimiz üzerinden yürütüyoruz. Diplomatik kanallardan istifade ediyoruz. Onların görüşlerine başvuruyoruz. Bir espri yaptım. Ben zaten biliyordum Büyükelçimizin Büyükelçi sıfatını taşıdığını. Orada bizim bir konsolosluğumuz var. Konsolosluğumuzdaki görevliye konsolos denir genelde. Ama o Büyükelçi makamına sahip. Dedim ki Sayın Büyükelçim, bu vesileyle herkes sizin orada Büyükelçi olduğunuzu da öğrenmiş oldu diye bir espri de yaptım. Çünkü Cumhurbaşkanımız meydanlarda ve salon hitaplarında bizim zaten orada büyükelçimiz var. Konsolosluğumuzda büyükelçi seviyesine inşallah çıkartmayı düşünüyoruz dedi. Tabii bu konu bildiğim bir alan olduğu için büyükelçimiz Türkiye öyle bir anlamlı adımlar atıyor ki tam biraz önce bahsettiğim gibi tarihi misyonuna uygun kendisinden beklenen duruşu ve davranışı gösteren ülkenin adıdır Türkiye. Dolayısıyla Türkiye daha İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini toplamadan İstanbul'da ve bu kararları almadan yıllar önce bile oraya büyükelçi atamış. Kudüs şu anda işgal altında. İsrail kendisinin başkenti, daimi ve değişmez başkenti olduğunu ilan ediyor. Siz elçiliğinizi yani konsolosluğunuzu Filistinler hakim olmadığı halde yönetim olarak, Filistinlerin şu anda kendi meclislerinin merkezi bile Ramallah'ta olduğu halde siz konsolosluğunuzu nereye kuruyorsunuz? Kudüs'e kuruyorsunuz. Bu ne demektir zımmen? Ben senin buradaki işgalini kabul etmiyorum kardeşim. Bak ben Filistin konsolosluğunu da buraya kuruyorum demektir. Ve onunla kurmakla da bırakmıyorsunuz. Oraya da büyükelçi makamında diplomatik statü itibariyle bir görevli atıyorsunuz. Yani aslında mevcut kanuni şartlar çerçevesinde ben buraya konsolosluk kurdum ama makam olarak görevlendirdiğim kişiyi de büyükelçi tutarak aslında benim için burası Filistin büyükelçiliğidir demiş oluyorsunuz. Hem İsrail'e hem de egemen küresel sisteme. Dolayısıyla bizim orada sadece büyükelçiliğe çevrilmeyle ilgili bir şeyimiz var. Tabii ki onu Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesiyle ne yapılması gerekiyorsa. Tabii şöyle bir fiili zorluk var, sıkıntı var. Meşruiyet anlamında İslam ülkelerinin bir araya gelip Kudüs, Filistinlilerin ve Filistin'in daimi ve değişmez başkentidir kararını alır, onu meşrulaştırırsınız. Dünyada diğer ülkelerin de bu sürece katılmasını ve bu kararın bütün bir milletlerin hukukunda ve gönlünde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ancak fiilen işgal altında bulunan bir yer. Birleşmiş Milletler'den bunun kararını da çıkarabilirsiniz. Ki dünkü şeyle Amerika bunu yine veto etti. Filistin'in bu başvurusu Birleşmiş Milletler'e geldi. 14 ülke.
Evet. Onu da şimdi soracaktım Sayın Vekilim.
Evet.
Çünkü yansımalar bağlamında Birleşmiş Milletler'in bu vetosu sanki İslam İşbirliği toplantısının bir yansıması gibi gelişti. Aynı zamanda biliyorsunuz Ramallah'ta kapı kapalıydı. Ramallah kapısı da açıldı. Mısır kapıyı açmak zorunda kaldı. Bu yansımaların Birleşmiş Milletler'deki bu kararla beraber Filistin'in daimi gözlemci ülke yerine bir üye ülke sıfatına geçilmesi için de bir fırsata dönüştürülebilir mi?
Tabii dönüştürülebilir. Zaten bunun çalışmaları var. Şu anda Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin'in durumunun daha da güçlendirilmesi, daimi gözlemciden daimi üye statüsüne üye ülke statüsüne kavuşturulması için diplomatik çabalar devam edecektir. Türkiye burada tabii markajlarına, baskılarına, organizasyon desteği vermeye devam edecektir. Şu anda yapılan şeyler de budur. Ancak Filistin'in teklifi olarak getirilen Trump'ın kararının yok sayılması ile ilgili teklifi Amerika yine veto ederek İsrail yanında bir duruş göstermiştir. Aslında Amerika bu tip davranışlarıyla kendi daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'le de ters düşüp çatışma sürecine girmiştir. Zira 1980 yılında İsrail Kudüs'ün daimi ve değişmez başkentleri olduğunu ilan etmesi ve ilhak etmesiyle başlayan süreçte Birleşmiş Milletler malum 478 sayılı bir karar çıkartarak bunu tanımadığını ve üye ülkelere de tanımaması gerektiğiyle ilgili bir tavsiyede bulunmuş ve bunu karar altına almıştı. Yani Amerika ve Trump yönetimi içinde bulunduğu tutum ve davranışla kendi daimiye üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'le çatışıyor şu anda. Ona ters davranıyor. Onun kararlarını ilga ediyor ve tanımadığını iddia etmiş oluyor. Hem Amerika Birleşmiş Milletler'e karşı hem de bütün dünya ülkelerine karşı.
Bu Birleşmiş Milletler'in fonksiyonel durumunu da aslında tartışmalı hale getirmiş olmuyor mu?
Tabii. Birleşmiş Milletler'in itibar kaybına neden oluyor. Zaten geçmişte hep İslam dünyasının kendi krizleriyle ilgili müdahale etmeyen, hep egemenlerin lehinde kararlar çıkaran, onların işini kolaylaştıran, bizim dünya ile ilgili, bizim coğrafyalarımızla ilgili alınan kararların icrası için ise hiçbir çaba göstermeyen, o küresel aktörleri harekete geçirmeyen bir örgüt olarak hep tanımlandı. Böyle eleştiriler getirildi. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'in itibar kaybına da neden oluyor. O yüzden Birleşmiş Milletleri yine de eldeki bu organizasyon, ülkelerin bir araya geldiği bu örgütleri harekete geçirmek, en azından onları kendi kararlarını uygulamaya teşvik etmek, yoksa buradaki çifte standartlarını teşhir etmek bir politika, ülkelerin haklının yanında saf tutması için bir gerekçe olarak ortaya konulmasında fayda oluyor. bu çift standardı insan olan, vicdanı olan hiçbir güç, hiçbir insan, hiçbir toplum, hiçbir devlet kabul etmeme noktasında bu telkinlerle o çizgiye doğru getirme şansınız oluyor ve yeni yeni platformların, yeni yeni örgütlerin de oluşmasına olanak sağlıyor aslında. Biz bu legal platformlarda, bu yasal platformlarda mücadelemize kesintisiz olarak devam edeceğiz, etmeye de çalışıyoruz. Uluslararası düzlemde zaten o gözlemci statüsünde üye olması için de Türkiye'nin öncülüğünde olmuştu bu işler. Türkiye her platformda Filistinlilerin tarihi haklarını savunuyor, topraklarının işgal edildiğini, işgal edilmiş topraklarından İsrail'in bir an önce geri çekilmesi gerektiğini, Filistinlilerin bugün dünyada yaşayan en büyük mülteci bir halk olduğunu, ülkelerine dönme gerekçesini, hukukunu, hakkını, işte bütünleşik, bağımsız, egemen bir Filistin devletinin ilan edilmesi ve ülkelerin bunu tanıması gerektiğini, Kudüs'ün bunun başkenti olduğunu, iddiasını, yine Filistinli grupların bir araya gelip uzlaşı içinde hareket etmelerini tavsiye ediyor, buna katkı sunuyor. Yani tarihi misyonunu yerine getiriyor. Oralarda var olan o halkların nezdindeki saygınlığını ve beklentilerine uygun hareketlerde bulunuyor Türkiye her zaman. Türkiye dün dündür, bugün bugündür demiyor. Dün ecdadı ne yaptıysa, neler yaptıysa ona uygun politikalar ortaya koyuyor. Ona uygun davranışlarda bulunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle Türkiye'den büyüktür. Özdeyişine uygun hareketlerde bulunuyor. Türkiye sadece bugün itibariyle belki 780 bin kilometre kare ve coğrafyaya sahip 80 milyon nüfusu olabilir. Ancak Türkiye şu anda bizi de dinleyen gönül coğrafyalarıyla, medeniyet coğrafyasıyla birlikte Türkiye'dir. Buralarda sözü söyleyecek sözü vardır. Söz söylediğinde fiiliyata geçirecek gücü vardır, etkisi vardır. Halklar üzerinde de bu anlamda etkisi vardır. Buna uygun da beklentiler vardır Türkiye'den. Evet. Türkiye'de her zaman dış politikasında bu beklentilere uygun hareket etmiştir.
Evet. Sayın Başkan, İslam ülkelerinde yönetimlerin ve halkların Filistin mevzusunda farklı açılara sahip olduklarını görüyoruz. En son bugün geçtiğimiz günlerde Sayın Trump'ın açıkladığı Amerika güvenlik bildirgesinde de Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın Amerika'nın müttefik ülkesi olarak ilan edildiğini gördük. Aralığın 18'inde ilan edilen güvenlik bildirgesinde bunun üzerine basa basa ifadeler kullanıldı. Sanki İslam ülkeleri bağlamında Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın Türkiye yerine ikame edilme görüntüleri var. Filistin'in İsrail'in işgali altındaki bu görüntüsünü biz biliyoruz ki Mısır halkı da Suud halkı da Türkiye gibi düşünür ve Türkiye gibi bir eylem geliştirir. Bu ayrımın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında bir gözleminiz oldu mu? Bu ayrımla ilgili bir gözleminiz var mı? Lübnan sokaklarından bahsettiniz. Buna mukabil mesela Suudi Arabistan sokaklarında, Mısır'ın sokaklarında ayrı bir Filistin ruhu mu dolaşıyor?
Kesinlikle. Çok önemli ve çok anlamlı bir soru sordunuz. Tabii Mısır'ın geçmiş mütefekkirlerinden bir tanesi, bundan 50-60 yıl önce yaşamış önemli mütefekkirlerinden bir tanesi, geçmiş Mısır dönemindeki İngilizlerin etkisinin, oradan İngilizlerin çekilmesiyle birlikte başlayan süreçle ilgili yöneticilerine yönelttiği bir eleştiri var. O eleştiride diyor ki, beyaz İngilizler gitti, maalesef yerlerine esmer İngilizleri bıraktı diyor. Dolayısıyla İslam dünyasının bir kısmında maalesef kabul etmek istemesek de böyle bir gerçeklik söz konusu. Kifayetsiz, muhteris bir takım liderleri, iş başına gelmesini destekleyen küresel bir zulüm düzeni var. Bu küresel zulüm düzeni, bu kifayetsiz liderler eliyle o halkları kontrol ediyor, elinde tutuyor, o ülkeleri de sömürüyor. Bunların içinde bazı saydığınız ülkeler de mümkün. Halkların iradesinin yönetimlere yansımasını engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Mısır'da yaşadığımız en son süreç böyleydi. Demokratik seçimler sonucu iktidara getirilen hükümet alaşağı edildi. Hala yöneticileri zindanlarda yatıyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. Evet. Birçok insan şehit oldu. Şimdi dolayısıyla yönetimlere antidemokratik bir şekilde gelen iktidarlar da kendilerine kim destek verip kim iktidara gelmesine vesile olup katkı sunduysa maalesef onların dediklerini yapıyor, onlara hizmet ediyor. Yine gücünü halktan almayan ve haktan almayan bazı krallıklar, bazı yönetim mekanizmaları, monarşiler de bizim coğrafyamızda gücünü egemen güçlerden alınca onlara karşı borçlu bir davranış içerisinde bulunuyorlar. Ve hem borçlarını madden ödüyorlar hem de sürekli onların güvenlik stratejilerine uygun hareket ediyorlar. Bu onları halklarıyla aslında ayrıştırıyor ve ters düşmesine de vesile oluyor. Çünkü dediğiniz gibi bizim coğrafyamızın sokaklarında hangi vatandaşa giderseniz gidin, inancı kuvvetli veya zayıf, bu toprağın çocuklarının yerli ve milli bir damar taşıyan, bu toprakların, bu coğrafyanın bütün çocuklarının kalbi bu toprakların hissiyatıyla atar.
Evet.
Hiçbir şekilde zıttına atmaz. Eğer devşirilmemişse, eğer ruh köklerinden uzaklaşmamışsa, eğer benliğini kaybetmemişse, kimi çevirirseniz çevirin, hangi fraksiyondan, hangi siyasi düşünceden, hangi dinden, hangi etnisiteden birini çevirin burada. İsterseniz Filistinli Hristiyanlara sorun. Hepsinin gönlü aynı minvalde konuşur.
Evet.
Ama dediğimiz gibi başlarına tayin edilmiş yöneticiler olunca bunlar halklarıyla ters düşüyor. O yüzden geçtiğimiz günlerde bir İsrailli yönetici şunu söylemişti. Bazı Arap ülkelerinin yöneticileriyle problemimiz yok. Ancak halklarını ikna edemiyoruz. Onlarla problemimiz var demişti. İyi bir tespit. Evet. Yani doğru. İslam dünyasında yaşayan kardeşlerimizi ikna etmeleri mümkün değil. İknada olmayız biz. Hiçbir ferdimiz, hiçbir mensubumuz İsrail'in bu zulüm politikalarına ikna olmayacaktır. Olmayı da düşünmüyoruz. Ancak bunlardan vazgeçerek. Ama bizim tabii ki burada ya o yöneticiler halkların vicdanına uygun terbiye olacaklar, hizaya gelecekler ya da halklar onların yerine daha düzgün olanlarını getirecek. Başka çare yok. Bu çatışmalı zemin ila nihaya sürdürülemez. Mümkün de değil. Dediğim gibi hani bizim inancımızın da bir öğretisidir. Bir şeyi örteyerek, saklayarak küfle yönetebilirsiniz ancak zulüm ile asla yönetemezsiniz ve sürdüremezsiniz.
Evet.
Hani zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur.
Sayın Milletvekili,
İlhan İlhan'a sürdürülemez. Tarih de buna şahittir.
Evet.
Bu anlamda tarihin çöplüğünde birçok zalim idareciyi bulmak mümkündür.
Evet.
Sürdürülemez.
Filistin ve Türkiye arasındaki dostluk grubu olarak önümüzdeki günlerde bir dizi kültürel, sosyal etkinlik planlarınız var mıdır? Bu konuyla ilgili de eğer varsa bir planınız hem duyurmuş olalım dinleyicilerimize hem de son sorumuzu da programımızı sonlandırmış olalım.
Efendim bizim Türkiye'de şu anda birinci gündemişti. Daha geçtiğimiz gün iki gün önce Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting vardı. Ondan katıldık. Ondan iki gün önce Konya'da miting vardı. Ve Türkiye'nin birçok vilayetinde vardı Cuma gösterileri. Efendim bir kere halkımıza, kardeşlerimize, gönül coğrafyamıza tavsiyemiz şudur. Üstad Nuri Pakdil'in ifadesiyle Kudüs'ü bir kol saati gibi yanımızda taşımak durumundayız. Yüreğimizde taşımak durumundayız. Bu meselelerimizi geçici heyecanla ele alamayız. Sistematik bir şekilde bir eylem biçimine dönüştürmek durumundayız. Ve kendi meselelerimizi Kudüs gibi ümmetin ana meselesini, inancımızın ana meselesini sadece konjonktür gereği gündeme geldikçe konuşulan değil, ajandamızın birinci gündem maddesine yazmak durumundayız. Ve hiç o birinci gündem maddesinden düşürmemek zorundayız. Selahattin nasıl düşünüyorsa biz de öyle düşünmek zorundayız ki oralar özgürlüğüne kavuşsun. O yüzden yapılabilecek o kadar çok eylem var ki sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi her türlü eylem var. Yani bir ultra aslanın tribünün de koreografi kaldırmak bile bir eylemdir. Kudüs bizimdir branda pankartını açmak bile bir eylemdir. Bir servisçiler odasının caddede servislerini yola çıkararak Kudüs bizimdir, kırmızı çizgimizdir ifadesini servisçilere indirmek, tabana indirmek bile bir eylemdir. Bu konuda bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün meslek odalarımıza, bütün kuruluşlarımıza, kurumlarımıza, milletimizin her bir ferdine iş düşünmektedir. Ben bugün Kudüs için ne yaptım? Sorusunu herkes kendisine sormalı ve kendince farkındalık yaratan bir eylemi üretmelidir. Ne zamana kadar? Kudüs özgürlüğüne kavuşana kadar.
Evet.
Bu konuda bizim için milat yok. Biz de bu bilinçle çalışıyoruz. Sürekli eylem üretmeye gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda birçok adımımız olacaktır.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Dost Coğrafyaları adlı programımızın ilk konuğu Sayın Hasan Turan'dı. İstanbul Milletvekilimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin Parlamentoları Arası Dostluk Grubu Başkanı'dır kendileri. Bizi kırmadılar, programımıza iştirak ettiler. Bu değerli sohbeti birlikte icra ettik. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradan dost coğrafyalarımızdaki dost ve kardeşlerimizi en kalbi muhabbetlerimizle kucaklıyoruz.
Sevgili dinleyenler, yayınımızı Marcel Halife'den Muntasabiye El Kameti Emşi adlı parçayla bitiriyoruz.
Parlamentoların dostluğu.